İkinci kaset, ikinci yüz, sayfa 69. Hepimizi öldürmeleri olanaksız Katyuşa, eğil sen, yalnızca eğil. Buradan çıkmalıyız, bu kalabalıktan sıyrılmalıyız, ne olur Georgi, kaçalım buradan. Kaçmamız olanaksız Katyuşa, ne olur korkma, korkma Katyuşa. İnsan kendi korkusundan da ölebilir. Bak ben seni tümüyle kendimi siperleyerek koruyorum, hiç korkmamalısın. Katyuşa ağlıyor, avuçlarım onun gözyaşlarıyla dolu. Ama ben senin de ölmeni istemiyorum Georgi diyor. Senin de ölmeni istemiyorum ki. Ne olur kaçalım buradan. Hiçbir yanıt bulup uzatamıyorum ona. Yalnız nedense başımı kaldırıp baktığımda gördüğüm şu oluyor. Anıtı kendilerine siperleyerek polislere ateş etmektedirler işçiler. Bunu hayretle izliyorum. Gerçekten de en çok şaştığımda o erişilmez büyüklükteki anıtın ta tepesine dek nasıl olup da çıkabildikleri. Durmadan ve son derece kararlı bir biçimde ateş ediyorlar. Gerimizdeki karmaşanın artmasına karşın orta yerde bulunan bizler de derin bir oh çekermiş gibi bir solukluk genişlik açıldığını duyarlıyoruz göğüslerimizde. Katyuşa soruyor başını kaldırmadan. Ne oluyor Georgi? Çok sık geliyor silah sesleri ama niçin kalabalık açılır gibi oldu? Bizimkiler ateş ediyorlar diyorum. Bunu bir müjde iletirmiş gibi söylediğimi Katyuşa'nın bakışlarında birden beliren güven ve kıvançtan anlıyorum. Paniğin altında ezilmekten ya da polis kurşunlarıyla delik deşik edilmekten kurtulduğumuzun kesin muştusunu iletişim gibi. Katyuşa kollarıyla boynuma sarılıyor. Her ikimiz de megafonda gür ve kalın bir sesin tüm katedral alanına yayıldığını birlikte duyuyoruz. İşte biz Viborg Mahallesi'nin ve tüm St. Petersburg proletaryasının sesini duyuruyoruz size. İşçi Eylem Birliği Komitesi'nin genel grevle ilgili gösterisi kesin bir biçimde yerine getirilecektir. Komite adına size sesleniyorum. Alanın gerisindeki yoldaşlar. Göreviniz kesindir. Polisi püskürtünüz. Viborg Mahallesi'nin Eylem Komitesi buyrultusunu yineliyorum. Tüm gerideki koruyucular göreviniz kesindir. Polise silahlarınızla karşı koyunuz. Kitleyi koruyunuz. Yaşasın barış. Yaşasın özgürlük. Kahrolsun çar. Gerimizde tam bir vuruşmanın gerçekleştiğini duyarlıyorduk. Ama kitle kendi kendisinin paniğinde boğulmaktan kurtulmuştu. Son derece soğukkanlı bir biçimde duruyordu alanda. Bu arada polisin köşe başlarını hızla boşalttığını gördük. Yüksek bir çar polis denetimcisinin vurulup ölmesi bu davranışa neden olmuştur diye yorumlandı sonradan. Ama doğrunun bu olup olmadığını hiçbir zaman bilmiyorum. Bu arada megafondaki sesin yeni bir bildiri okuduğunu duyduk. Bolşevik Parti'nin aldığı kararla hem genel grevi hem de bununla ilgili gösteriyi tümden desteklediğini bildiriyordu. Alan coşkuyla inledi. Bildiri "Kahrolsun çar, kahrolsun otokrasi, yaşasın barış" diye bitiyordu. Bu sloganları alanı ve geniş caddeleri dolduran yüz binlerce kişi aynı biçimde haykırarak tüm Petersburg'a duyurdular. Bolşevik Parti'nin kitlelerle bütünleşmesini sağladılar. Bunun ardından yüz binler birlikte enternasyoneli söylediler. İki konuşmacı yoldaşımızın öldürüldüğünü o zaman anladık. Boydan boya anıtın yükseltisi üstüne yatırdılar onları. Üstlerine kızıl bayrakları serdiler ve biz 25. günü işte orada 3. Alexander anıtının önünde yüzlerimiz ölülerimize dönük ilk kez haykıra haykıra enternasyoneli söyledik. Bir büyük yürüyüş kolu sloganları, dövizleri ve kızıl bayraklarıyla birlikte tüm St. Petersburg'u dolaşmak üzere yürüyüşe geçti. Onun ardına tüm St. Petersburg proletaryası takıldı. Ne köşe başlarında ne alanlarda ne karakol önlerinde tek bir polise rastlamak olanaksızdı. Yer yarılıp yerin dibine batmışlardı sanki. Onların yerini yavaş yavaş ama gittikçe daha yoğun biçimde askerler almaya başlıyordu. Önce erler de değil, süvari birlikleri çıkarıldı karşımıza. Süvari birlikleri acımasızca ateş ettiler. Birçok yoldaşımız öldü ama yürüyüş kolu ölülerine rağmen yürüyordu. Komitenin verdiği buyruk sonuna dek uygulanıyordu. Ne ki süvari birliklerinin üzerimizde derin bir yılgınlık bırakmadıklarını söylemekte olanaksız. Ama bu yılgınlığımızı göstermiyor, kendi kendimizde ustalıkla saklıyorduk. Süvari oldukları için bir kez insana tepeden bakıyorlardı, bir de iyice silahlandırılmışlardı. İlk ateşi Çar Büyük Petro Bulvarı'ndaki karakollardan almaya başladık. Burayı aşamadık. Yürüyüş kolu buradan saptı, ölülerini sırtına yükleyerek. Büyük Kazan Katedral alanında verdiğimiz ölü sayısının en azından 2 ya da 3 katını yalnızca burada Büyük Çar Petro Bulvarı'nın köşe başında verdik. Dünkü gösterilerde proleterlerin ölüleri yoktu. Bugün var. Büyük Duma'nın önüne yönelmiş işçi kolunun orasında burasında omuzlara atılmış bir heybe gibi devrim şehitlerimiz görülüyor. Yanında Katyuşa, onları kolları ve başları arkaya sarkmış yoldaşlarının sırtında gider görünce dayanamayıp ağlıyor. Ağladığını bana göstermemeye çalışıyordu. Ölülerimiz bizim içimizde, bizimle birlikte, bizden ayrı değil. Sosyalist devrimcilerin aydınları gibi terörist girişimleriyle ayrı ayrı köşelerde ölmediler onlar. Kendi içinde, kendisi için öldü. Duma'ya açılan yolda birden, bu kez üstelik mitralyöz birlikleriyle de donatılmış olan süvari birliğinin kararlı, acımasız, ne pahasına olursa olsun, düşüncesinin yalınlığında özetlenebilen saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Bu o günün en korkunç savaşı oldu denebilir. Silahsızlarla, tepeden tırnağa silahlı insanların her ikisinin de kendi kararlılığında verdikleri bir savaşımdı bu. Duma'ya yönelişimizin amacı açıktı. Kitlelerin Duma'ya kendi varlıklarını duyurmak isteyişleriydi. Devlet Duma'sının önünde sloganlarımızı haykırıp dağılacaktık. Gösteri orada sona erecekti. Duma'nın bulunduğu bina, St. Petersburg Belediye binasıyla yan yanaydı. Her iki resmi kuruluşun önünde süvari birliğinin dışında çok sayıda erde mevzilendirilmişti. Mitralyöz birlikleri binaların çatı katlarına kitlelere doğrudan etki yapabilecek noktalara yerleştirilmişlerdi. St. Petersburg işçileri bu hazırlıkların varlığını bile duyarlamadan sırtında ölüleri devlet dumasına doğru gittikçe yaklaşıyorlar. Kahrolsun çar, kahrolsun savaş, ekmek istiyoruz, toprak istiyoruz, yaşasın barış sloganları yaklaştıkça duma önünde şimdiden daha iyi duyulmaya başlıyordu. Yürüyüş kolu her iki binayı köşeyi dönünce uzaktan gördü. Süvari birliğinin her iki büyük binanın önünde önlemler aldığı, her iki binanın önüne yığınak yaptığı daha uzaktan ilk bakışta görüldü. Proletarya kolu şöyle bir duraksadı. Sonra ağır ağır yaklaşmaya başladı. Yaklaştıkça süvari birliğinin gerisinde mitralyözcülerin koskoca bir alay olarak yer aldıklarını gördü. Biraz daha yaklaştı proletaryanın yürüyüşteki kolu. O zaman yine her iki binanın yanlarına ustalıklı bir biçimde yerleştirilmiş kazak alayını gördü. Burada bir yanılgıda bulunup bulunulmadığını bilemiyorum. Bulunduğumuz yerde durmalı, daha ileriye gitmemeli miydik? Bize saldıracaklarını sanmadığımız için mi öndeki yoldaşlarımız kısa bir duraksamadan sonra yürüdüler, yoksa her şeyi düşündükleri, saldırıyı bile göze aldıkları için mi onların üstüne yürüdüler? Sanırım sadece gösteri yapıp dağılmamız karşısında saldıracaklarını sanmayışımızdandı. Peki ama sırtımızdakiler, onlar Habalov'un artık neyi uygulamaya koyduğunu göstermiyor muydu? Ne olduğunu anlamaya yeterince zaman bulamadık. Yalnızca kaç Katyuşa diyebildiğimi anımsıyorum. Süvari birliği insanı dehşete düşürecek bir ataklıkla atlarını mahmuzladıkları gibi üzerimize saldırıya geçtiler. Köpük köpük atların üzerimize doğru havada uçarak atıldıklarını gördüğümde Katyuşa'yı elinden yakaladığım gibi hızla çekmeye ve koşmaya başladım. Binaların üzerindeki erler, mitralyözcüler ateş etmeye başladılar. Aşağı yukarı büyük işçi yürüyüş kolunun tam ortasına düşüyordu mermileri. İnsanların bu mermilerle yere yuvarlandıklarını, bir mermi kurşun fırtınasına ya da hortumuna tutulmuş gibi delik deşik yuvarlana yuvarlana döndüklerini gördüm. Korkunç bir görünümdü bu. Hiçbir cephede, iki ordunun karşı karşıya düşmüşlüğünde bile böylesini görmek olası değildi. Süvariler ellerindeki yarı otomatik tüfekleriyle taramaya başladılar. Kimileri de acımasızca halkın arasına daldıkları için kitleleri kamçılıyorlardı. Kaçmaya başladığımız bir sırada başımı çevirip baktığımda bir süvarinin azgın azgın, köpük köpük bize doğru gelmekte olduğunu gördüm. Adamı görmemle birlikte yanımızda bitmesi bir olmuştu. Katyuşa'yı karşı kaldırımlara doğru kaçan kalabalıklara ittirerek ben de kendimi öteki tarafa atabildim. Bunu nasıl başardığımı bilmiyorum. Kamçının şiddetli şaklantısı sırtıma bir avuç ateş dökmüşçesine kavurup geçti. Katyuşa'yı görmeye çabalıyordum yine de. Onun tarafında kadınlar daha çoktular. Öyle sanırım ki ben hafifçe kararan gözlerimle onların karşı kaldırıma geçebildiklerini gördüm. Eğer onu elinden tutup öbür tarafa ittirmeseydim, ikimiz de atlı süvarinin ayakları altına yuvarlanıp ezilecektik. Kesin böyle olacaktı bu. Katyuşa'yı karşı kaldırımlardaki kalabalıkların içinde gözden yitirdim. Onun birkaç kez geriye dönermiş gibi davrandığını izleyebildim. Ama yürüyüş kolunu tam orta yerinden yarıp geçmişti süvari birliği. Bazı kişiler yerlerden buz parçalarını söküp atmaya çalışıyorlardı. Kesin olarak artık kaçıyorduk. Kaçışımızı onurlu kılabilmekte tüm çabamız kendi kendimize. Kaçarken utanmamalıydık ama budalaca da ölmemeliydik. Nereden geldiğini kestiremediğim bir sürüklenmeyle yan yollardan birine saptığımızda karşımıza bu kez atları üzerinde tepeden tırnağa silahlı bir Kazak birliği çıktı. Göstericilerden büyük bir bölümü Kazakların dünkü insanı yüreklendiren hoşgörülerini anımsayarak kasketlerini çıkarıp önlerine koştular. Kazak kardeşlerimiz diye kollarını uzattılar. Barışçı istemler için savaşın veren işçilere yardım ediniz. Bakın görün nasıl davranıyorlar bize. Biz aç ve sefil işçilere yardım edin bize. Bu tümceyi Kazakların atları dibinde kollarını uzatarak söyleyen adamın yüzünün birden yırtıldığını gördüm. Yüzünden incecik incecik kan olucukları süzülüyordu. Bu sızıntıların adamın göğsünü bunca kısa sürede nasıl kan gölüne çevirdiğini düşünmeme zaman bulamadan Kazak kardeşlerimizin atlarını köpük köpük havada gördüm. Uçan martılar gibiydi atlar ve sanki tüm gökyüzünü kaplamışlardı. Dün kendileri için en unulmaz öyküler anlatılan Kazak kardeşlerimiz bu kez atlarını şahlandırarak kunutlarını sırtlarımızda patlatmaya, elimizi yüzümüzü kan içinde bırakmaya ve atların altında ezilip ölmemize neden olmaya başladılar. Oysa saldırmamaları yeterdi bize. Karşımıza çıkmasalar, biz de geçip gidebilseydik azgın süvari birliğinin saldırısından kendimizi kurtaracaktık. Gerimizde süvari birliği öteki yoldaşlarımızı iyice darmadağın etmiş, bize doğru yönelmeye başlamıştı bile. Geriye dönüşümüz ölüme kucak kucak koşuşumuzdu. Yine de Kazakların saldırısı karşısında geriye kaçmaya çabalayanlar oldu. Kendimizi kurtarmak için bir oraya bir buraya atıyorduk. Birden bir ses duydum geriye kaçmak isteyenlere karşı. ''Yoldaşlar geriye geçiş yok, gerisi ölüm. Kazakların atları arasından geçilecek. Atların karınlarına sürüne sürüne geçeceksiniz. Başkaca hiçbir çıkar yolumuz yok. Haydi atın kendinizi yere. Haydi ve sürünmeye başlayın.'' Birden sert bir kolun sımsıkı demirden bir kelepçe gibi kolumu kavradığını duyarladım. Başımı çevirip baktım. Tanımadığım biri, bir işçi, bir eliyle tuttuğu bir demir sopayla bana yolun gerisini göstererek ''Hayır'' dedi, ''geriye dönmek yok. Söyleneni duydun yoldaş, gerimiz ölüm. Kazakların atlarının karınlarına sürüne sürüne bu yolun öbür karşısına atmak zorundayız kendimizi.'' ''Ama Katyuşa o tarafta kaldı.'' dedim. O zaman anladım ki ben nedenini bilmediğim bir biçimde ya Katyuşa'yı birdenbire anımsadığımdan ya da Kazaklardan korktuğumdan geldiğim yolun başına doğru koşmaktayım. İşçi beni kolumdan hızla yere büküp yatırırken ''Katyuşa'ya ne olduysa oldu artık'' dedi. ''Senin sağ kalman gerek şimdi. Bir gün bile sağ kalışımızın önemi var. Bir gün bile sağ kalışımız yarını belirler belki.'' İşte bu tümceyi hiç unutmadım. Birçok olayda, özellikle iç savaş günlerimizde, Kazak atlarının karınlarına sürüne sürüne yolu geçmeye çalıştığımız bu 25. günün genel grev gösterisinde bir işçiden duyduğum bu öğretinin devrimci gerçeği zaman zaman kendi kendimi toparlamaya, kendi kendimi güçlü kılmama yardım etti. Hiç kuşkusuz beni kolumdan sürükleyip indirmeseydi, ben savaş alanının o en fokurdadığı yere dönerken vurulup ölecektim. Bunda şunca kuşkum yok. Ama bir gün bile sağ kalışımızın yarını belirleyebileceğini hiçbir zaman unutmamalıydık. Evlerinde Katyuşa boynuma sarıldı ve derin derin ağladı. Yaşadığı, gördüğü gerçekler öylesine etkilemişti onu. Birden birbirimizden böyle hoyratça kopuşumuzun boşluğu dolmuştu içine. ''Herkesi öldürdüler Georgi'' diyordu. ''Ama niçin? Dumanın önünde barış istiyoruz. Yaşasın barış diye bağırmaktan başka bir şey yapacak değildik ki.'' Belediye ile Duma'ya saldıracağımızı mı sandılar acaba? Öyle bir şey oldu da biz mi göremedik yoksa Georgi? Hayır Katyuşa dedim. Hiçbir şeye saldırmak söz konusu değildi. Ne devlet Duma'sına ne de belediyeye saldırılacaktı. Yalnızca Duma'nın önünde Duma görev başına diye bağırılacaktı. Hepsi bu işte. Öyleyse niçin atlarıyla, kamçılarıyla saldırdılar üstümüze Georgi? Niçin? Onlar öyle durabilir. Biz de karşılarında öyle dediğin gibi işte bağırıp dağılabilirdik. Çok korkuyorum Georgi, çok korkuyorum. Kapımızı çalıp alıp götürecekler sanıyorum hepimizi. Seni de alıp götürecekler sanıyorum. Yarın pazar, ne olur bizde kal, gitme. Gitmem gerekiyor Katyuşa. Viborg'a geçebilmeliyim, hem de hiç zaman yitirmeden. Bu gece orada olmam gerek. Seni bulduğuma öyle sevinçliyim ki Katyuşa. Hiçbir zaman bana bunca gerekli olduğunu bilmiyordum. Seni hiç bunca sevdiğimi bilmiyordum Katyuşa. Atlı süvarinin aramızdan bir ölüm gibi bizi ayırıp geçmesinin ezikliğini sevgim bile dolduramıyor Katyuşa. Senden utanıyorum. Seni bırakmamalıydım. Yo Georgi, öyle söyleme, beni kurtardın. İkimiz birden ezilip kalacaktık yoksa. Beni daha rahat olan kaldırıma ittirdin Vasilyeviç. Bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Sözlüm Katyuşa boynuma sarılıyor. Yeniden derin derin ağlıyor. Yaşlı babasının bulunduğu odada babasıyla konuşuyoruz. Yüzüme sıcak kompres yaparlarken. Askerlerin tutumlarını sertleştirmemelerine özen göstermelisiniz. Gerekirse genel grev gösterilerinden caymalısınız Georgi Vasilyeviç, diyor yaşlıca adam. Nedense birden Solovyov'un sözü geliyor aklıma. Proletaryanın dövüşerek öğrenmekten başka bir okulu yok. Bunu yüksek sesle söyleyip söylemediğimi anımsamıyorum. Ama Katyuşa'nın yüzüme kompres yaparken tanık olduğu olayları anlatışını derin bir özenle dinlediğimi anımsıyorum. Babası da dinliyor. Katyuşa'nın annesi yok. 3 yıl oldu öleli. 2 kardeşine bakmayı ve evin tüm öteki işlerini de Katyuşa yüklendi. O zamandan bu yana. Sen beni karşı kaldırıma geçirdikten sonra Georgi, orası tıpkı bir barınak gibi gittikçe dolduğundan iyiden iyiye sıkışmaya başladık. Yolun ortasında kamçılanan yoldaşlarımız vardı daha. Kimisi kaçıp bizim oraya sığınabiliyordu. Kimisi de atların ayakları dibine yuvarlanıp gidiyorlardı. Yanımda duran bir genç kızın öfkeyle bağırmakta olduğunu gördüm. Vurun çarın paralı köpekleri, vurun hadi bakalım diye avaz avaza bağırıyordu süvari birliğinin erlerine. Bu erlerin çoğunun kendisini duyduğuna eminim ama hiçbiri bir şey demiyordu. Herkes sakınırken bu genç kızın ağız dolusu küfürlerle yerden buz parçalarını söküp süvarilerin üzerine atışındaki yalın cesaret biraz beni kendime getirdi. Eğilip eğilip kaldırımdaki buz parçalarını birkaç arkadaşıyla birlikte söküyordu. İnanır mısın Vasilyeviç, elleri kan içinde kalmıştı. Bir süre sonra yeniden bize yöneldiler. Kaçanların gittikçe çoğalmasıyla da artık bulunduğumuz yerde kalamayacağımızı kestirdiğimizden onunla birlikte birkaç kadın nasılsa yan sokaklardan birine sapmayı becerdik. Hemen ilk öne çıkan kapıyı yumruklamaya başladı. Açın şu kapıyı be diye bağırıyordu. Gerçekten de kapıyı açtılar ve bizi içeriye aldılar. Bir tüccarın eviymiş, hiç oralı olmadı. İçeriye daldı. Ev sahibi genç güzel bir hanım. Yüzü sapsarı kesilmişti. Ardımızdan iyice sürgüledi kapıyı. Geniş bir avluyu geçtikten sonra eve girdik. Yanımdaki iri yarı işçi kız eve girer girmez, "Sokak karmakarışık, biraz yatışsın öyle çıkacağız," dedi. Ağız dolusu küfrediyordu. Bizi gafil avladılar. Ama ben biliyordum bunun böyle olacağını. Nişanlım olacak kas kafalıya da söyledim. Eğer bir kazağın kamçısı altında uyuz bir köpek gibi kuyruğunu titrettiyse, ev sahibimiz kibar hanım bir şeyden korkmuşçasına sözlerini kesti. Böyle söylemeyiniz efendim dedi. Tanrı'nın yardımıyla kuşkusuz hepimiz düzlüğe çıkacağız. Bizimki ellerindeki kanı silerek, sizin Tanrı'nın bizi gördüğü yok pek diye kahkahayı salıverdi. Eh biz çok kalabalığız da ondan olmalı. Sizinle ilgilenmesi daha kolay. Ev sahibimizin kırılmaması için de son derece sevimli bir biçimde kendisine gülümsedi. Ev sahibimiz bize kuru pastalar, çaylar verdi. Bu genç kızın yaşama alabildiğine dönük, rahat, art düşüncesiz, kendi kendini gereksiz bir biçimde denetimden uzak davranışları hepimizi rahatlattı. Ev sahibi hanım küçük çocuğunu bile getirtip onun kucağına sevmesi için bıraktırdı. O zaman yarı erkekmiş gibi davranan bu genç kızın nasıl sevecen, nasıl yürekli, nasıl incecik bir sevgiyle yapyalın bir dişi olduğunu gördüm Vasilyeviç. Ah onu bir daha çok görmeyi isterdim. Bana bir aralık, sen öğrencisin anlaşılan dedi. Önce seni sağ salim evine teslim edelim bakalım. Küçük burjuvalarımız sonra bize küfretmesinler çocuklarının başlarını belaya soktuğumuz için. Gerçekten de dediği gibi yaptı Vasilyevich. Birkaç polisi atlatmadaki rahatlığına ve kendine güvenine şaşırdım. Hele bir polis kendisine kötü bir biçimde takılınca öyle bir yanıtta bulundu ki Vasilyevich, arkadaşları kahkahalarla edepsizlik eden arkadaşlarının kafasına vurmaya başladılar. Kapıda onu içeriye çağırdığımda "Geç oldu," dedi. Sonra birden elini uzatarak "Şimdi ben sana teşekkür ederim," dedi. Şaşırdım. "Benim teşekkür etmem gerekir," dedim. "Beni evime dek getirdin, beni korudun. Sen küçük burjuvasın," dedi. "Proleter değilsin. Ama bizim sınıfımızın bugünkü gösterisine kendini tehlikeye atıp geldiğin için sana teşekkür ediyorum," dedi. Sonra birden kahkahasını patlattı. Hafifçe omzuma vurarak "Hem arkadaşlarına de ki," dedi, "ben bugün Duma önündeki gösterilerde bir proleter kız tanıdım. Çarın ölüsünü ayaklarınızın dibine getirip atmazsa kendisiyle evlenmeyeceğini söylemiş kendisi gibi deli dolu nişanlısına." Öyle kıvanç dolu bir kahkaha atıp gitti ki Vasilyevich, sokak kapısını her açışımda onun kahkahasını hep orada bulacağımı sanıyorum. Katyuşalardan ayrılmak için hazırlandığımda birden heyecanlandı. "Gitmemelisin Georgi," dedi. "İyi bir gece geçireceğimizi sanmıyorum." "Darmadağınız Katyuşa," dedim. "Hepimiz için sakıncalı bu durum. Herkes ilişkili olduğu yerle ilişkisini kurmaya bakmalı. Ama henüz kesin karar vermedim doğrusu. Sendika'ya mı gitmem gerek, yoksa Viborg'a mı geçmem gerek?" Kapıda boynuma yeniden sarıldı. Onu kollarımın arasında tuttum bir süre. Sonra eğilip saçlarından öptüm. "Kendine özen göster ne olur Vasilyevich," diyordu sesinin boğuntusunu tutmaya çalışarak. "Çok öldürecekler. Ben o proleter kız gibi güçlü değilim Georgi. Bunu biliyorum. Sensiz yaşayacak kadar güçlü bulamam kendimi ben. Bunu unutma Georgi Vasilyevich. Ne olursun bunu unutma." Alacakaranlıkta dışarıya çıktığımda tüm gün boyunca yaşadıklarımızın kente nasıl sindiğini gördüm. Kent büyük bir boğuşmanın döküntüleri, kalıntıları içindeydi. Pankartlar, dövizler şimdi yerlerde sürünüyordu. Yollarda kaçan insanların botları kalmıştı. Kiminin ceketi, kiminin kaşkolu, kaputu. Bir işçi kasketi sahibini arar gibi esintinin etkisiyle bir oradan buraya, bir buradan oraya yuvarlanıyordu. Tüm bu kalıntıların sahiplerinin çok değil birkaç saat öncesinde yüz binlerce insan kitlesi oluşturduklarını düşününce, işte bu alacakaranlığında St. Petersburg sokağının, insanın yüreği yalnızlaşıyordu birdenbire ve yüz binlerce kalabalıktan böylesine üşüyen ve yalnızlığa düşen bir yüreğe dayanmak kolay değildi. Kentin merkezine yakın bir bölgeden geçmem gerekiyordu. Buradaki alanların birinde askeri ve polis müfrezesi içinde kolları arkalarına bağlanmış yoldaşlarımızın götürüldüğünü gördüm. Bir kapının alabildiğine karanlığı içine saklanıp önümden geçenleri izledim. İçlerinde tanıdıklarım vardı. Bolşevik oldukları biliniyordu. 25 gecesi en çok Bolşevikler toplandı. Hepsinin nereye götürüldüğünü varsayımlamak kolaydı. Petropavlovskaya Kalesi'ne götürülüyorlardı. Petropavlovskaya Kalesi'nin bulunduğu yöreden durup durup başlayan mitralyöz sesleri insanın içine dehşetli kuşkular düşürüyordu. Nedenini kendimin de saptayamadığım bir kararlılıkla birden Vladimir Ivanoviç yoldaşın evine yöneldim. Belki bu çevreye yakın oluşundan, belki benim Demiryolcular Sendikası'yla Viborg Mahallesi'ne gitmek konusunda bir seçme yapamayışımdan. Kapıyı yoldaşın karısı açtı. "Girin Georgi," dedi. "Girin çabuk. İzlenmediğinize emin misiniz?" "Hayır, izlenmiyorum Agrafena Ivanovna," dedim. "Kimse yok peşimde." Agrafena Ivanovna'nın yüzü sapsarıydı. "İki saat önce alıp götürdüler," dedi. "Jandarmalar geldi. Daha doğrusu polisler. Ama jandarmalar da dışarıda bekleyen. Vladimir'i götürürlerken iyice gözledim çünkü. Vladimir bütün günü evinde geçirdiğini söylemesine karşın dinlemediler. Alıp götürdüler. İnanmalarına da olanak yoktu zaten. Bacağından yaralıydı. Odun keserken martavalını da onlar yutmadı." "Sana bir şey söyledi mi Agrafena?" diye sordum bu kez. "Bize iletilmesi gereken bir şey." Agrafena Ivanovna yorgun bir biçimde alnını ovuşturduktan sonra "Hayır Georgi Vasilyevich," dedi. "Anımsamıyorum. Ama sanırım size iletmem gereken hiçbir şey söylemedi." "Söylemesine de olanak yoktu zaten. Eve gelmesinden bir ya da bir buçuk saat sonra polisler kapıyı yumruklamaya başladılar. Vladimir Ivanoviç dışarıya gel. Yasa adına seni dışarıya çağırıyoruz." Vladimir bir an pencereden ateş etmeyi düşündü. Ama bunun hiçbir işe yaramayacağını anlamakta gecikmedi. "Komitenin böyle bir buyruğu yok," dedi. Bana da şunları söyledi. Karım Agrafena İvanovna, şimdi beni iyi dinle. Ben şimdi kapıyı açıp çarın uşaklarına teslim edeceğim kendimi. Sen çok soğukkanlı olmalısın. Her varsayımın geçerli olduğunu unutma. Agrafena, birbirimizi son kez de görüyor olabiliriz. Ya Bolşevik partiden ya da Menşevik yoldaşlardan biri gelip seni bulur. Bunu unutma. Hani ne olursa olsun biri gelip seni bulur. İki çocuğumuz adına kendini kaygının içine kapıp koyuvermeden tüm devrimci akıllı kadınlar gibi partiden gelen kişinin sana söyleyeceklerini iyi dinle. Tüm o doğrultuda davran ne söyledilerse. Beni kucakladı. Çocukları görecek misin dedim. Gerek yok dedi. Kapıyı yıkarcasına yumruklayan polislere kapıyı açtı. Açar açmaz da Georgi, kamçıyı boydan boya yemesi bir oldu. Yüzü yırtıldı. Yüzünden akan kanları göstermemek için polislerin arasına daha çok sokuldu. Polis ileride bekleyen jandarmaya ellerine kelepçe geçirdilerdi. İteleyerek, tekmeleyerek götürüp bıraktılar. En son işte öyle jandarmanın ortasında pansuman ettiğim ayağının kanı aka aka gözden gitti Vladimir. Aramızda kısa bir sessizlik oldu. Sessizliği Agrafena bozdu yine ağlamasının içe dönük boğuntusuyla. ''Çay içer misin Vasilievich?'' diye sordu. ''Yo'' dedim. ''Yo Agrafena, hemen gitmeliyim. Şimdi sana söyleyeceklerim şunlar. Bugün çok kişiyi öldürdüler. Besbelli artık her şeyi göze aldılar. 1905'i bir kez daha yaşamamız olanaklı. Birbirimizden kopuğuz şu an. Ben sendikayla ilişki kuramadım.'' Sana hiç kuşkun olmasın, Vladimir için en doğru bilgileri verecek yoldaşlarımızdan biri gelecektir. Vladimir bir parti üyesi olduğu için kendisini izleyenler çok olacaktır. Agrafena beni kapıdan uğurladı sessizce. Artık bir tek amacım vardı. Bir an önce Viborg'a ulaşmak. Kentin bu yakası korkunç bir biçimde hazırlanıyordu. Köşe bucak kaça kaça, Viborg'a ulaşmaya çabalayanların hepsinin gördükleri şey korkunçtu. General Habalov 26 sabahına tüm öfkesi, tüm nefreti, tüm işçilerden, baldırı çıplaklardan iğrentisiyle hazırlanıyordu. Köprü başları sıkı sıkı tutuluyordu. Kent Viborg'u kendi surları dışında bırakan bir kaleye dönüştürülüyordu. Kalenin duvarları silah, bazuka, bomba, mitralyözdü. Ve güçlü birliklerin bu yığınakların arkasına bir saldırıya geçmek üzere düzenlenmekte olduğunu görüyorduk. Arada bir patlayan bir silah sesi, karanlığa sürüne sürüne Viborg'a geçmeye çalışan bir devrimcinin görülüp vurulmasının kesin belirtisiydi. Kendi kendime, tüm bu hazırlıklar sanırım güçlü bir biçimde Viborg içine düzenlenecek bir saldırıyı desteklemek içindir. Başka bir biçimde açıklamasını yapmak zor, diyordum. St. Petersburg'un soylular, burjuvalar bölgesi silahlı 200 bin kişilik ordusuyla kazakları, çarı, polisleri ve tel örgüleri içinde gittikçe daha çok kendine gömülüyor, saldırıya geçmek için silahlarıyla örtünüyordu. 6. Viborg Yerleşme Bölgesi Yerel Komitesi Genel Grev Kararı'nın tartışmasını yapıyor. Bizim topluluğumuzda üstler, şefler yoktur. Herkes neyi varsa onu alıp getirir. Kimi zamanını, kimi eylemini, kimi özverisini. Herkes kendine ait neyi varsa onu getirirken, çok getirenle az getiren arasında kesin bir eşitlik vardır. Kombolt, makinist işçisi. Enternasyonel'in 3. kovuşturulmasında savcıya verdiği yanıttan. 22 Temmuz 1870. Odun yığıntısının oluşturduğu tek katlı evlerin bitiminden hemen sonra başlayan barakalar bölümünde hemen hemen tüm yaralılar kapılarının önüne çıkarılmışlardı. Kadınlar karpit lambalarının ya da meşalelerin ışığında yaralıların pansumanını yapıyor, yaralarını sarıyor, erkekler kucaklarında bazı yaralıları zaman zaman barakaların içine taşıyorlardı. Viborg savaştan dönmüş bir ordugah görünümündeydi. Orada burada öbek öbek yakılan ateşin çevresinde toplanmış olanlar, kendi aralarında konuşuyorlar, gölgeleri biraz ilerideki bir başka topluluğun gölgesiyle bütünleşe bütünleşe büyüyordu. Barakaların önünden geçerken bazılarının içeride sessizce oturduklarını gördüm. Upuzun bir divanın üstüne uzanıp yatıvermiş birinin başında bazı kişiler sessizce, çok kez başları avuçları içinde öyle duruyorlardı. O zaman anlıyordum bir ağır yaralı ya da bir ölü içerideki. Odun yığması evlerin birinin önünden geçerken ister istemez birden duraladım. Sediri dışarı çıkarmışlardı. Upuzun sedirde upuzun yatan genç bir işçiydi. Başında yaşlı bir adamla genç bir kadın durmadan sessizce ağlıyorlar. Çocuklar buzlu gecenin ayazına karşı iyice büyümüş gözleriyle kapının önünden geçenlere alabildiğine iri iri bakıyorlardı. Öylesine sarıydı ki genç adamın yüzü. Sarılı yaralarından akan kan bal mumu yüzünün ölülüğünü elle tutulurcasına biçimlendiriyordu. Hızla ilerlemeye karşın barakanın divanında alabildiğine kıvançla bir öyküyü anlatmakta olan adamın başında ben de bir süre durup kendisine dinlemeden edemedim. Sarılı başıyla sarılı bacağını yanında harıl harıl yanan ateşe göstermekten derin bir haz duyduğu belli oluyordu. Bu kez sordu bana, ''Nerelisin sen?'' diye kahkahayı patlattım suratına. ''Tamam kardeş'' dedim, ''Çarımızın akıllı erine yaraşır bir soru. Anlaşıldı, sen benim canımı pek keyifli bir biçimde almak istiyorsun. Kurşunu öylece sıkı vereceksin ta alnımın ortasına. İçinde hiçbir sızı kalmasın diye. Ama ben demeyeceğim nereli olduğumu. Bakarsın ben Ukraynalı çıkarım, sen de Volhynskili. Haydi ayıkla ondan sonra pirincin taşını. Bu kez o bana çıkıştı sert sert. Sen sordun diye soruyorum ben de. Volhynski alayından sandın beni. Öyle diye yanıtladım bu kez. Baksana hem pek yakışıklısın, hem de tutsak aldığın bir proletere hemen öldürüvermeyecek kadar kibarlığına aykırı düşen dağlı bir havan var. Bu koca ülkenin ancak batı dağlık bölgelerinden böyle ince yürekli devler çıkar. Dalga geçme şimdi zevzek zevzek dedi, bu kez kızmışçasına. Ama anladım ki konuşmamdan hoşlanıyor da. Şimdilik seni şuracıkta öldürüversem madalya bile alırım ben. Hiç kimse bana sorgu sualde bulunmaz. Hele bir de senin Bolşevik olduğun anlaşılırsa. Bolşevikleri öldürünce madalya mı alınıyor? Hem de nasıl? Tüm birliğin kahramanı olarak belirlenecek o kişi. Çünkü aslında bir Alman'dan daha düşman bir Bolşevik. O nedenle süresiz izne çıkma olanağı bile var. İlk kez işte o zaman işin şaka götürür yanı olmadığını kavradım yoldaşlar. Birer için madalyanın bir değeri yoktur belki ama savaşın bitimine dek uzayan izinli sayılma varsayımı bu adamlara, bu bizden olanlara bizi bir güzel kırdırtabilir. Hem de kökümüz kazanıncaya dek. Yine de kendime güveni, umursamazlığımı elden bırakmayarak, "Hah!" diye bağırdım daha kıvançlı bir tonla. "Elbette sen beni şimdi şuracıkta öldürüversen, söz gelimi hiç kimse bu baldırı çıplağı da durup dururken niye öldürdün diye senden sorgu sual eylemez. İşçileriz çünkü biz. Bizim tohumumuz bedava. Tohumumuza para mı verdiler bizim? Hiç zahmetsiz kendi kendimize ürer dururuz biz. Ama çarımız babamızın subaylarından birinin burnu kanasa, bak bakalım neler olur. Tanrı korusun bir mujik çarımızın kulaklarından birine bir zarar verse, bak bakalım neler gelir başına. 40 katır mı istersin, 40 satır mı? Çünkü onlar pahalı tohumdan. Hah işte o zaman yoldaşlar gördüm, kurnazlıkla seçtiğim çar, subay, kulak, mujik sözcükleri üzerinde birden etkisini gösterdi. Gözledim bunu. Gözleyince de üsteledim. Sen de tohumuna para verilmişlerden değilsin. Size söylediklerinin de hepsi yalan. Baştan aşağı yalan. Yakında yedeklerin hepsini cepheye sürecekler. Biz biliyoruz. Bildiğimiz için bugün baş kaldırdık işte. Hepiniz yakında cephelere sürüleceksiniz. Bizim gibi silahsız, savunmasız Putilov fabrikalarının işçilerini öldürmek kolay. Ama Alman'ı öldürmek zor. Sizi işte böyle izindi mizindi derken bir gün hepiniz bir bakacaksınız ki gözünüzü Galicia cephesinde açmışsınız. Beti benze attı. Daha yedekler de cepheye sürülecek lafını duyar duymaz. O da bana kesin bir yanıtta bulundu. Biz cepheye gönderileceğiz belki ama subay okulunun kurslarına katılan erler gitmeyecekler savaşa. Biliyoruz biz de bunu dedi. Hah dedim o zaman kendi kendime. Dehlizin ucunda ışık göründü. Subay okulu erlerine duyduğu öfke, Bolşevikleri öldürmesiyle kavuşacağı izinden daha ağır basıyor bu mujiğin kafasında. Durdum. Göz göze geldik. Yoldaş dedim. Çok gençsin daha. Bense senden oldukça yaşlıyım. 10 yaşında bir kızım bile var benim. Sen de ben de hepimiz yaşamımızın yönünü değiştirebiliriz. Nasıl diye sordu. Barış için bizimle birlikte savaşın. Çarların, kulakların, çarcı subayların kökünü kazıyalım birlikte. Birden diklendi. Durma yürü dedi. Biraz daha yürüdüm. Yeniden durdum. Yeniden dürtükledi. Yeniden yürüdüm. Az sonra bir daha durdum. Tıpkı gitmek istemeyen bir eşek gibi. Dürtükledi. Yürümedim. Ve şunları söyledim. Şimdi dedim. Şunu yapacaksın. Beni iyi dinle. Ben birdenbire önünden fırlayıp koşacağım. Tüfeğinin öldürücü etkisinden kurtuluncaya dek ardımdan dur diye birkaç kez bağır. Hiç kaygılanma, ben iyi kaçarım. Dövüşmesini bildiğimiz kadar kaçmasını da iyi biliriz. Sonra ateş et ardımdan ama ayaklarıma doğru. Tutturmamaya bak. Tutturup vurursan o artık senin bileceğin iş. Yeniden birbirimize göz açıp kapadık. Tüfeğini doğrulttu birden. Fırladım yaydan ok gibi. Kaçmaya başladım. Ardımdan dur dur seslerini duyabildim bir süre. Yüreğimin gümbürtüsünden sonra ateş etmeye başladı. Kerata iyi nişancıymış. Boşuna üstümüze sürmüyorlar. Kurşunlarını önüme bile hesaplaya hesaplaya düşürüyordu da en küçük bir çizik bile almıyordum. Yani kurşunlaya kurşunlaya bana haydi güle güle diyordu. Kaçmam ta ilerideki arkadaş topluluğuna ulaşıncaya dek sürdü. Onlar orada süvarilerin üzerine taş buz atıyorlardı. Ellerine ne geçirirlerse. Döndüm baktım. Benimki bu kez sağa sola, daha çokçası da havaya ateş ede ede arkadaşlarının yanına sokulmaya çabalıyor. Viborg Yerleşme Bölgesi Yerel Komitesi'nin toplantısı geç saatlerde ancak başlayabildi. Başlıca nedeni komite üyelerinden bir bölümünün gerek gündüzki olaylar sırasında gerekse sonradan yakalanıp tutuklanmalarıydı. Ama genel grev kararının uygulandığı 25 gününün akşamında komite yine de tüm delegelerinin yarıdan çoğuyla toplandı. Genel grev kararı alan ve kitleleri yöneten komitenin yerini ilk kez görüyordum. Mahallenin kendiliğinden oluşturduğu üyeleri ilk kez tanıyacaktım. Hepsi işçilerden oluşuyordu. Komite üyelerinin fabrikalarında en tanınmış, işçi sınıfı içinde en çok deneyimden geçmiş, kendisine kesin kes güvenilir iş yeri delegelerinden oluştuğunu ilk bakışta anlayıp kestirmek zor olmuyordu. Toplantının yeri Putilov fabrikalarına oldukça yakın bir bölgedeydi. Buranın önceden beri işçi sorunları için Viborgluların kendi aralarında oluşturdukları bir lokal olduğunu anlamakta güçlük çekmedim. İki büyük yan yana baraka aralarındaki bölme açılarak birleştirilmişti. Ortada alabildiğine uzun, kısa, ayaklı bir masa boydan boya yerleştirilmişti. Kaba tahtalardan eklene eklene yapıldığı için masa insana uzun bir iş yerinin tezgahı havasını veriyordu ilk bakışta. Masanın çevresine tabureler yerleştirilmişti. İşte buranın yasa dışı toplantılar için bölgenin kullandığı yerel komite lokali olduğunu görüp anladım. Barakaların üstünde sarkıtılmış karpit lambaları toplantıların çoğu zaman geceleri yapıldığını gösteriyordu. Baraka pencereleri sıkı sıkıya kapatılmıştı. Bu pencereler onca barakaların tavanına yakındılar ki insan karpit lambalarının yarı karanlığında pencerelerin üst bölümünün sanki dışarıdaki karanlığa uçup gittiğini sanıyordu. Barakanın enlemesine olan dip duvarını baştan başa kapsayan bir tablo içeriye girenin ilk bakışta dikkatini çekiyordu. Panoyu yakından izledim. 1871 Paris Komünü'nü gösteriyordu. İri iri yazılarla panonun üstüne Kızıl Bayrak Paris Belediyesi üstünde dalgalanıyor yazılmıştı. Bu resmin yapımcısının bir proleter olduğunu ilk bakışta anlıyordu insan. Gerek renklerin seçimindeki kaygısızlığı, gerek öyküleştirenin propaganda öğesini kullanmaktaki tedirginsizliği bunu ilk bakışta insana gösteriveriyordu. Toplantının ileri bir zamanda can sıkıntısından mı yoksa başka bir nedenden mi kalkıp yeniden panonun başına dikildiğimde o zaman işçi barakasının 1871 Paris Komünü'nü yorumlayan sanatçısının bu kaba görüntünün, bu kabaca öyküleştirilmiş anlatımın içine nasıl ince bir lirizmi, akıl almaz ustalıktaki yorumu, delice umudu yerleştirdiğini görüp şaşırdım. Entelektüel yanılgımdan yeniden utandım. Bir aralık yapımcının Michelangelo'yu, Rafael'i çok iyi tanıdığını, onların sanatı konusunda oldukça kafa yorduğunu düşündüm. Bu panonun dışında duvarlardaki çerçeveli resimler hemen göze batıyordu. Önce Marx'ın ve Engels'in fotoğrafları görülüyordu. En üste yerleştirilmişlerdi onlar. Onların sağına soluna devrimci liderlerimizden Plahanov, Lenin ve Martov'un fotoğraflarını görüyorduk. Yanılmıyorsam bir yerde kara kalem yapımı, koskoca sakalları içinde kocaman bir mujiğin tüm bu devrimciler içinde cin gibi baktığını sezinlemekte güçlük çekmedim. Onca sakalı içinde bakışlarındaki bu cinleşmiş alaycılık insanı hemen daha ilk bakışta hemen yakalayıp kendi önünde uzun bir süre izlenmesine neden oluyordu. Bu mujiyi tanıdığımı düşündüm ama çıkaramadım. Sonra birden sevinçle anımsadım. Tolstoy'un resmiydi bu. Ah diye geçirdim içimden. Ölümsüz kontumuz, Viborg mahallesinin proleterleri arasına gelip yerleşmeyi nasıl da ustalıkla becermiş. Sonradan kendi kendime çözecektim. Bu isyancıların, bu her şeyi göze almış Rus proleterlerinin neden daha çok kont hazretlerini, örneğin Maxim Gorki'den daha çok kendilerine yakın bulduklarını. Devrimci pratiğin içinde bu gerçeği görüp daha iyi kavrayacaktım. Tolstoy'un kara kalem resminin altında İncil'den Saint Paul'un bir tümcesi yazılmıştı. Kim ki çalışmıyor, yemeğe hakkı yok. Toplantıya Boris Vasili başkanlık ediyordu. Kısa bir konuşmayla açtı toplantıyı. Yoldaşlar dedi, Viborg Yerleşme Bölgesi Devrimci Eylem Birliği Komitesi'nin toplantısını açıyorum. Bugünü özetliyorum. Tüm St. Petersburg emekçileri kadınla erkekle kitleleşerek Devrimci Eylem Birliği Komitesi'nin 25. günkü genel grev çağrısına tümüyle uydular. Greve katılan işçi sayısı 240 binden aşağı değildi. Trenler, tüm taşıt araçları, iletişim, tüm hava gazı şebekesi, tüm iş yerleri, tüm fabrikalar bu eyleme katıldılar. Genel grevimiz örnek bir başarıyla sonuçlandı. Çar yönetimi bir kez daha gördü ki, burjuvalarımızla birlikte yaşadıkları bu kenti asıl biz yönetmekteyiz. Barışçı istemlerimizi dile getirmek için Büyük Kazan alanındaki mitingimizde ve Duma'ya çağrıda bulunmak için yaptığımız yürüyüşte Çar otokrasisi bize kanlı bir biçimde saldırdı. Şu anda bile sayısını saptayamadığımız ölülerimiz var. Birçok yoldaşımız tutuklandı. Kentin öteki yakasında tutuklamaların hızla sürdürüldüğü, tutuklananların Petropavlovskaya Kalesi'ne götürüldükleri haberi kulağımıza geliyor. Devrimci Eylem Birliği Komitesi'nin yarısına yakını da tutuklananlar arasında. Bazı arkadaşlarımız toplantımıza katılamayacak kadar ağır yaralı. Evlerinde bakımdalar şimdi. Komite tam anlamıyla tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya yoldaşlar. Nedenine gelince, Çar ve buyruğundaki tüm gerici silahlı aygıtlar bizi ezmek için yoğun bir çalışmaya girmişlerdir. Çar bugün akşamüstü Duma'yı dağıttığını yeni bir ukazla kamuoyuna duyurdu. Çar bunu yapabilir. Önemli olan bu değil. Ama önemli olan Duma'nın aldığı karar. Duma Çar'ın bu buyrultusuna karşı çıkmadı. Dağılmayı kabul etti. Ne ki kentten ayrılmayacaklar, gerekirse belediye sarayında toplu bir biçimde bulunacaklarmış. Biz Duma'nın eyleme geçmesi için tüm çabamızı eylemimize koyarken onlar en küçük bir direnişte bile bulunamıyorlar. Oylamada bu konuyu özenle göz önünde bulundurmamız gerekir. Duma üyeleri yakından tanıdıkları Çar'ın ve yöneticilerinin nasıl amansızca bir baskıyı gerçekleştirmek niyetinde olduğunu bildikleri için, belki de boşu boşuna direnmemek için Çar'ın buyrultusuna karşı çıkmaktan kaçındılar. Bilmiyorum. Ama bize Duma'daki parti temsilcilerinin, özellikle menşevik yoldaşlarımızla sosyalist devrimcilerin gönderdikleri haber şu: kesin bir biçimde genel grev kararını en ivedi biçimde kaldırınız. Her iki partide Bolşevik yoldaşlarımızın komitenin aldığı genel grev kararını desteklemesini eleştiriyor, kitleleri kışkırttığını söylüyorlar. Bu konuda bir tartışma açmayacağız ama durumun ne olduğunu bilmenizi istiyoruz. Habalov Çar'ın Duma'yı dağıttığını belirtmesinden tam bir saat sonra yayınladığı bir bildiriyle durumu çok kesin ve yalın biçimde özetledi. Ya gösterileri ve genel grevi tümden kaldırır işbaşı yaparız, ya da pazartesi günü gösteriye katılan işçilerin hepsi tutuklanarak cepheye, Galiçya'ya gönderilirler. Bu bildirinin kesin bir buyrultu olduğu duyuruldu. Bu gecenin sabahına doğru Çar'ın muhafız alayı Pavlovski'nin bölgemize bir saldırı düzenlemesinden söz ediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre, General Habalov elindeki listelere göre tüm Bolşevik yoldaşlarımızı, işçi liderlerini tutuklamak için eyleme geçmiş bulunuyor. Tutuklananların Petropavlovskaya Kalesi'ne götürüldüklerini biliyoruz. Korkumuz kitle katliamının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. Çünkü kalenin hemen gerisinde Habalov'un da Çar'ın da en güvendiği birlik, Bisikletçiler Birliği bulunuyor. Irkçı ve gerici bir birlik olduğunu bildiğimiz bu birlik, Kara Yüzler Örgütü ile bir işbirliği sonucu tüm tutuklu yoldaşlarımızı Petropavlovskaya Kalesi'nde boğazlayabilir. Şu anda bile kalenin bulunduğu yöreden duyulan mitralyöz seslerini kaygıyla izliyoruz. Kurşuna dizme işleminin başlayıp başlamadığından bile haberdar değiliz. Bunların da ötesinde kendi bölgemizi korumak için yeterli gücümüz yok. Hiçbir güvenlik önlemi alamayacak kadar yoksunluklar içindeyiz. Açıklamakta yarar var. olaylara hazır değildik. Genel grev kararımızın bu boyutlu sonuçlar getireceğini bilmiyorduk. Pavlovski alayının bir saldırısı karşısında ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımızı bir tanrı bilir artık. Tüm bu nedenlerle komitemiz genel grev kararının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda ivedi bir karar vermekle karşı karşıya bulunuyor. İşte konuşacağımız gündemimizdeki tek madde bu. Boris Vasili sustu. Uzun masa çevresindeki taburelerinde oturan komite üyelerine baktım. Hemen hemen hepsi toplantı masasının üzerine ağır bir yük, demirden bir top gibi bıraktıkları ellerine bakıyorlardı sürekli. Sandalyelerinde oturan ya da yer bulamadığı için ayakta duran proleterlerin bakışları ise donuktu, kas katıydı. Komite üyelerinden bir işçi söz aldı. Ağır bir gülleye benzeyen elini nasıl kaldırdığına hayret ettim. Boris Vasili dedi, komite üyeleri düşüncelerini açıklayabilirler mi, yoksa kararımızla belirtmekle mi yetineceğiz? Sakıncası yok. Kararımızı sağlıklı alabilmemiz için sadece komite üyelerinin değil, yoldaşlarımızın da düşüncelerini alacağız. Çok kez önemli konularda her zaman davrandığımız gibi, kısaca ama önümüzde çok zamanımız olmadığını bilerek. O zaman komite üyesi şunları söyledi. Yoldaşlar, hiç zaman yitirmeden hemen genel grev kararını geri aldığımızı duyurmalıyız. Biz parti değil, geçici bir komiteyiz. Burası doğru dedi, nereden geldiğini saptayamadığım bir ses. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.